Ayrım 8. Elmas Yüzük. Saraybosna, 15 Ocak 1992. Karlı, buzlu bir havanın hüküm sürdüğü Ocak ayıydı. Günlerden çarşambaydı. Bütün gün evde oturmuş, yakında başlayacak sınavlara hazırlık yapıyordum. O sırada kapı zili çaldı. Elimdeki ders notlarını sehpaya bırakıp kapıyı açtım. "Hoş geldin teyze," dedim. Teyzem ellerini yumruk yapmış, avuçlarına sıcak nefesini üflüyordu. "Çabuk kapıyı kapat, ev soğumasın, dışarısı çok soğuk." Hemen kapıyı kapattım. Siyah paltosunu çıkartıp portmantoya astı. "Tarhana çorbası yaptım, sıcak sıcak bir kaseye içmek ister misin?" diye sordum. "İçerim," dedi. "Zaten bugün sinirden boğazımdan tek lokma geçmedi." "Ne oldu teyze, yoksa hastanede tatsız bir şey mi oldu?" Teyzem acı acı güldü. "Her gün tadı tuzu olmayan bir ortamda çalışıyorum Suada. Hasta insanların ortamında bulunmaktan benim de ruhum hastalandı artık. Bazen bu mesleği seçtiğim güne lanetler okuyorum. Keşke zamanında imkanım varken tarihçi olsaydım. Neyse, şimdi yine eski meseleleri deşmeyelim. Benim bugün asıl kızgınlığım Aliya'ya." "Aliya İzzetbegoviç'e mi?" "Evet, bu adam bir gün beni delirtecek." "İzzet Begoviç'e çok haksızlık etmiyor musun teyze? Adamcağızdan alıp veremediğin ne senin? Bence iyi bir siyasetçi değil o. Boşnakların masaya yumruğunu vuran güçlü bir lidere ihtiyaçları var. Bugünlerde her türlü çirkinliğin kaynadığı bir kazandayız. Kazan fokur fokur kaynıyor. Neredeyse taşmak üzere Suada. Boşnakların bu dünyada var olabilmesi için silaha ihtiyaçları var. Peki bu adam ne yapıyor?" "Yerel güçlerin sahip olduğu 3-5 tane silahı da onların ellerinden alıp Sırpların kontrolündeki orduya teslim ediyor. Savaş artık bitti teyze. Bugün televizyon kanallarını izlemedin mi yoksa? Hırvatistan ve Slovenya'nın bağımsızlıkları Avrupa topluluğu tarafından resmen tanındı. Barıştan yana olmak bir lideri kötü kılmaz. Bence Aliya İzzetbegoviç de iyi bir lider." "Çok yanılıyorsun," dedi teyzem sinirli sinirli. "Bir milletin varlığı ancak güçle kabul ettirilebilir. Biz güçlü olursak var olabiliriz ancak." Güldüm. "Allah'tan boşnakların lideri sen değilsin teyze. Yoksa şimdi Sırplarla savaşıyorduk. Bugün televizyonda izledim. Yugoslavya Federal Ordusu Sırp çetelerin ellerindeki silahlara da el koymuş." "Güldürme beni," dedi teyzem. "Bu sözlerine gerçekleri gören kargalar bile güler. Sen yoksa oynanan bu oyunları yuttun mu?" "Tabii ya, Bosna üzerinde oynanan bu büyük oyunu İzzetbegoviç yutuyorsa elbette senin yutmana da şaşırmamak gerekiyor. Gözlerini aç, gerçekleri bir an önce gör Suada. Hırvatistan'da işini bitiren Milošević şimdi Bosna'ya yerleşmeye başlıyor. Tabur tabur asker, topçu birlikleri, ağır silahlar Birleşmiş Milletler'in emriyle Hırvatistan'dan çıkarılıp Bosna'ya sokuluyor ne yazık ki." Ne olmuş yani?" "E'si şu, bugünlerde Bosna'ya sokulan o toplar yakında ölüm kusacak üzerimize." Bezgin bir ifadeyle içimi çektim. "Vallahi teyze, senin kadar hislerini abartan başka birini daha tanımadım." "Seni şımarık şey," dedi teyzem. "Dilin pabuç gibi uzamış. Bu dünyada hiç kimseye güvenme. Ne İzzetbegoviç'e, ne Miloševiç'e, ne bana, ne de başka bir herhangi birine. Güvenip de tutunduğun dallar elinde kalmasın sonra." Teyzemin yanına gittim. Eğilip onun yanaklarından öptüm. "Çok haklısın teyzeciğim. Bu nasihatını hiç unutmayacağım. Şimdi tarhana çorbanı ıslayayım mı?" Teyzem bana baktı. Sanki içinden ağlamak geliyordu. Sesinde öfke, çaresizlik, isyan ve yıkım vardı. "Kusura bakma Suada. Son zamanlarda bu topraklar üstünde yaşanan huzursuzluklar salgın hastalık gibi sirayet etti bana da." O anda ortamın kasvetli havasını dağıtmak istedim. Teyzeme parmağımı uzattım. "Bak," dedim, "yüzüğümü beğendin mi?" Teyzem parmağıma taktığım mavi taşlı elmas yüzüğe baktı. "Bu yüzük de neyin nesi?" diye sordu heyecanla. "Söz ver bana," dedim. "Ne sözü?" "Hiç kimseye söylemeyeceğine dair söz ver." "Yoksa," dedi teyzem yüreği boğazından atarken. "Söz ver," dedim gözyaşlarımı bastırırken. "Bizimkilere söylemeyeceğine dair söz ver. Ablam beni kesecek," dedi yutkunarak. "Biz kendi aramızda bugün sözlendik. Gördüğün bu yüzük Tarık'a babaannesinden kalmış. Ablam beni kesecek," dedi teyzem sözlerini bir papağan gibi tekrarlayarak. "Ya bir yerlerden duyarlarsa onların yüzüne bir daha nasıl bakarım? Genç bir kızsın. Elbette erkek arkadaşın olacak. Onunla el ele tutuşup gezeceksin. Hatta öpüşeceksin ama bu olay biraz fazla değil mi?" Kimden duyacaklar dedim teyzemi yatıştırmaya çalışırken. Nasıl yaparsın bunu bana? En azından bir fikrimi alabilirdin. İnan bana her şey bir anda oldu teyze. Yüzüğü cebinden çıkardı, parmağıma taktı. Ona hayır diyemedim. Ona hayır diyememekle iyi halt etmişsin. Şimdi gel de ayıkla pirincin taşını. Teyzeme şaşkın şaşkın baktım. Bayağı bir bozulmuştu. Onun yatağına girmedim ya teyze dedim. Bir anda neden karalar bağladın? Teyzem bana kötü kötü baktı. Allah Allah dedi. Eşeklik ettiğini söylemiyorsun. Benim karalar bağladığımı söylüyorsun. Ne söylediğinin ne yaptığının farkında değilsin sen. Hadi ablamı bir kenara koy. Eniştemin yüzüne nasıl bakacağım? Teyzeme sokuldum. Onlardan gizlice resmi nikah kıymadım ya teyzeciğim dedim. Sence biraz fazla tepki göstermedin mi? Bir anda gayipten konuşan insanlar gibi kısa, kesik, irtibatsız cümlelerle konuşmaya başladı. Suada, Suada, ne yaptığının farkında mısın sen? Ne halt ettin sen? Teyzemin bu tepkisi karşısında şaşkınlıktan küçük dilimi yutmuştum adeta. Ansızın gözlerimden yaşlar boşaldı. Dinle beni teyze dedim. Vücudu gergin bir tel gibi titredi. Nefesi tıkanır gibi oldu. Seni dinlemek istemiyorum. Haberim olmadan böyle bir işe nasıl kalkışırsın? O anda ikimiz de tek bir kelime söylemeden durduk. Daha sonra suskunluğu bozan taraf yine ben oldum. Bu olayı senden saklamış olsaydım bana daha fazla mı saygı duyardın teyze? Hiç değilse seni aldatmamış oldum. Ben sırılsıklam aşığım Tarık'a. Kötü bir şey de yapmadım. Kimsenin metresi olmadım. Kimsenin koynuna girmedim. Sadece delicesine sevdiğim erkekle kendi aramızda sembolik bir tören yaptık. Bugün olan şey sadece bu. Yanlış olan şey ise senin gösterdiğin bu aşırı tepki. Sana iyi akşamlar. Ben odamda olacağım. Teyzem beni kollarının arasına aldı, ağlamaya başladı. Sonra da yanağını yanağıma dokundurdu. Kusura bakma dedi. Bugün eski nişanlım Asım'ın hastanedeki sözde en yakın kız arkadaşımla evleneceğini öğrendim. Kafam turşu gibi oldu. Bu yüzden biraz gerginim. Teyzemin ızdırabı bana da sirayet etmişti. Gözlerim sulandı, yüreğim titredi. Sen de kusura bakma dedim. Böyle bir üzüntü içinde olduğunu bilmiyordum. Bugünkü acının üzerine bir de ben tuz biber ektim desene. Teyzemin boğazı düğümlendi. Daha fazla konuşamadı. Bu sefer ben onu kollarımın arasına aldım. Bir külçe gibi yığılıp kaldığı kollarımın arasında saatlerce bir çocuk gibi hıçkırarak ağladı. Ertesi gün sabah erkenden uyandım. Derse gittim. Profesör Duşanke her zamanki gibi dakika sektirmeden tam saat 9'da odasındaydı. Günaydın hocam dedim. Bu sabah nasılsınız? Profesör onu tanıdığım ilk günden beri hiç değişmemişti. İşini her zaman ciddiye alan, öğrencilerini sinirden çatlatan bir hocaydı. Vukadin konservatuvarı bana olan karşılıksız aşkı yüzünden nasıl bıraktıysa, sınıf arkadaşım Mirna'da konservatuvar eğitimini Profesör Duşanka yüzünden bir ay önce yarıda kesmişti. Sana da günaydın dedi. Şimdi sınıfa git, ben de kahvemi alıp geliyorum. Sınıfa gittim. Profesör birkaç dakika sonra arkamdan sınıfa girdi. Bugün ne çalacaksın diye sordu kahvesinden bir yudum alırken. Sizin için Brahms'ın valsini çalmayı düşünüyorum. Başla o zaman dedi. Bakalım bu eseri nasıl yorumlayacaksın. Umarım eseri kötü yorumlayıp Brahms'ı bu kış ayında mezarında ters döndürmezsin. Sinirlerine hakim ol Suada. Sakin ol, sakin ol diye içimden söylenmeye başladım. Evet dedi, seni dinliyorum. Brahms'ın valsini çalmaya başladım. Bu vals Brahms'ın piyano için yazdığı 16 valsin 9.'süydü ve dans parçası olarak yazılmamıştı. Çok kasvetli ve duygusal bir parçaydı. Birinci dolabın sonunda tonik sesin sensible sese bağlanışı insanda iç çekme duygusu yaratıyordu. Aslında Brahms bu eserin başlangıç kısmının zengin bir anlatım içerecek şekilde icra edilmesini istermiş. Eğer bu eser pedallarla hissiyatını doğru bir şekilde vererek çalınırsa bu besteyi dinleyen herkes gözyaşlarına boğulurdu. Parçanın en zor kısmı olan bitiş bölümüne geldiğimde ise hiçbir endişeye yer vermeden eseri yorumlamayı bitirdim. Bravo dedi Profesör Duşanka alkışlarken beni. Herhalde böyle Brahms çalan birini alkışlamak çok cesur kaçmayacaktır. Profesörden bu övgü dolu sözleri ilk kez duyunca utancımdan kıpkırmızı kesildim. Beni utandırdınız dedim büyük bir sevinçle. Sizin tarafınızdan beğenilmek beni tarif edilemez duygular içerisine soktu. Hayatta hiçbir şey bedava değildir. Bütün olumsuzluklara rağmen azimle çalıştığını görüyorum. Son derece yetenekli bir öğrencisin. Piyano senin hayatın, bunu unutma sakın. Her geçen gün şu enstrümanın daha çok hakkını vererek çalışmalısın. Ben öğrencilerime önemli olan piyano çalmak değil, piyanoyu nasıl iyi çalacağınızı bilmektir dediğimde bozuluyorlar. Oysa ben bu sözlerinle sadece bir şeye dikkat çekmek isterim. Neden piyano çalmak istiyorsun? Bu soruya anında cevap veremeyen bir öğrenci iyi bir piyanist olamaz. Çünkü müzik onun ruhunda değil, sadece aklında var. Müzik sadece akıl işi değil, aynı zamanda ruh işidir. Nasıl ağaçlar fırtınaya direnemeyip dallarını onun karşısına eğiyorsa, şu tahta parçası da bu özverili çalışman karşısında bir gün senin önünde eğilip sana referans olacak. O anda heyecandan dona kalmıştım. Profesör Duşanka'nın aylardır buz tutmuş dili aniden çözülmüş, bal damlatmaya başlamıştı. Ona ne diyeceğimi bilemiyordum. "Ben şimdi çıkıyorum," dedi profesör. "Sen kal, çalışmana devam et. Unutma, önemli olan sonuçtur, saatler değil." Profesör Duşanka kahve fincanını aldı, kapıya doğru yürümeye başladı. Kapının önüne geldiğinde aniden durdu. Başını hafifçe bana çevirdi. "Ha, bu arada," dedi, "yıllar önce bir öğrencim kocamı benden almıştı. Şimdi ise bir öğrencim oğlumu benden alıyor. Ama bu sefer o öğrencime kırılmayacağım. Umarım oğlumla mutlu olursun." Ansızın içim sarsıldı. Kendime geldiğimde ise Profesör Duşanka sınıfı çoktan terk etmişti. "Bu halin de ne böyle?" dedi Tarık açık kapıdan içeri girerken. "Şey," dedim duraksayarak, "doğrusu neyim var bilmiyorum. Annenin yüzüne utancımdan bakamadım." Tarık elimden tuttu. "Yine ne oldu?" "Annen, annen ilişkimizi biliyor. Ona çıktığımızı ne zaman söyledin?" Tarık sözlerimi anlamamış gibi yüzüme baktı bir an. Sonra da "ben söylemedim ki," dedi. "Ama bu nasıl olur? İlişkimizi biliyor." Tarık kısa bir süre gözlerini benden ayırmadı. "Tabii ya," dedi gülerek. "Parmağındaki yüzükten anlamıştır. Yıllar önce rahmetli babaannem bu yüzüğü annemin yanında bana verirken, benim için değerli olan bu yüzüğü bir gün senin en değerli olacak kadına tak," demişti. "Annem son derece zeki bir kadındır. Ayrıntıları görmekte üzerine hiç kimseyi tanımam. Parmağıma taktığım yüzüğü baktım. Annem sana ne söyledi?" dedi Tarık büyük bir merakla. "Yıllar önce bir öğrencisinin kocasını, şimdi de yine bir öğrencisinin oğlunu elinden aldığını, ama bu sefer bana kırılmayacağını ve mutluluğumuzu istediğini söyledi," dedim. Tarık kahkahayı bastı. Profesör Duşanka'dan da bu sözler beklenirdi zaten. Okkalı sözler söylemekte bir üstattır benim annem. Bu konuda kimse onun eline su dökemez. "Şimdi ne olacak?" dedim sakin bir sesle. "Bir şey olacağı yok canımın içi," dedi. "Sen annemin başarılı bir öğrencisi olmaya devam edeceksin. Ben de senin aşkından yanıp kavrulan biri olmaya." "Sen dalganı geç benimle," dedim. Yanıma sokulup beni yanağımdan öptü. "Her güne seni düşünerek uyanmak, her gece seni hayal ederek uyumak. Ah su adam, ben bir kere ay gibi tutuldum sana. Ben tutuklu sana, sen şaşkın anneme," dedi hınzırca gülerek. Tarık'a baktım, birden kıkır kıkır gülmeye başladım. "Ah seni şaşkın aşık," dedim. "Bana her dokunduğun anda yüreğimin bahçesinde güller açtırıyorsun. Sen de bilesin ki her geçen gün sana karşı olan aşkım çığ gibi büyüyor." Tarık büyük bir sevgiyle bana baktı. Tam da ağzını açtığı sırada parmaklarımı uzatıp dudaklarının üstüne koydum. "Sus, konuşma artık," dedim.